Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. İnnen nefse leemmâratun bissû meali. Nefis daima kötü şeylere sevk eder ayetinin hem de a'da aduvvike nefsukelleti beyne cembeyk manayı şerifi senin en zararlı düşmanın nefsindir hadisinin bir nüktesidir. Tezkiyesiz nefsi emmaresi bulunmak şartıyla kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Eğer zahiri sevse de samimi sevemez. Belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. Ve kusuru nefsine almaz. Belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebriye eder. Mübalağalarla, belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek adeta takdis eder ve derecesine göre men ittehaze ilahehu hevah sır ayetinin bir tokatını yer. Temeddühü ve sevdirmesi ise aksül amel ile istiskali celbeder, soğuk düşürtür. Hem amel-i uhrevide ihlası kaybeder, riyayı karıştırır. Akıbeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen ve lezzeti hazıraya müptela olan hisse ve hevai nefse mağlup olup yolunu şaşırmış hissin fetvasıyla bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur veya intikam yüzünden 10 sene ceza görür. Adeta ders aldığı amme cüzünü bir tek şekerlemeye satan hevai bir çocuk gibi elmas kıymetinde bulunan hasenatını hissini okşamak ve hevasını memnun etmek ve hevesini tatmin etmek için ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere, enaniyetlere vesile edip karlı işlerde hasaret eder. Allahümme ahfazna min şerri nefsi ve şeytan ve min şerri cinni vel insan. Evet, dersin bu konunun tamamı bu kadar. Aslında kısa bir yer görünüyor ama son derece önemli hakikatleri iç içe üstadımız yerleştirmiş öz olarak. Bir de okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnen nefse leemmâretun bissû'i. Meali buraya bir haşiye düşülmüş. Haşiyede bu parçanın da herkese faydası var. Bu ifade önemli. Yani herhangi bir kayıt ve sınır koymadan herkese demiş. Herkese faydası var. Demek ki hepimiz derecemize göre, durumumuza göre, konumumuza göre mutlaka bu dersten alacağımız bir hisse olabilir. Bu ayeti kerimenin meali şöyle. Nefis daima kötü şeylere sevk eder. Nefsi emmare dediğimiz de bu ayetten geliyor. Nefsi emmare. Yani sürekli kötülükleri emreden, hem mübalağalı yani çok çok hem de sürekli sevk eder kötü şeylere. Daima demesi ondan dolayı sürekli. Ayetinin hem de اَعْدَى عَدُوْوِكَ نَفْسُكَ اللَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ manayı şerifi senin en zararlı düşmanın nefsindir hadisinin bir nüktesidir. Okuduğumuz bu ders, okuyacağımız bu ders bu ayetin ve bu hadisin bir dersi nüktesidir. Çok ayetlerden ve hadislerden istifade edilerek bu olay açıklanmış olacak inşallah. Bu nefsi emmare konusu hani nefsin emmaresi olduğuna göre demek başkaları da var akla getiriyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden hareketle nefsin değişik mertebeler üzerinde durulmuş, dereceler üzerinde durulmuş. Emmare sürekli kötülüğü emreden nefis. Bu nefis ibadetle, iman ile, ibadetler ile, takva ile terbiye edile edile bir müddet sonra levvame derecesine çıkıyor. Bu bir terakkidir. Yani önceden yaptığı günahlardan lezzet alırken, zevk alırken, hatta bunlar iftiharla başkalarını anlatırken, nefsi terbiye edince insan, bu sefer o nefis yaptığı hata ve kötülükleri ile övünmek yerine kendisini kötülemeye başlar. Levmeden o demek. Nefsi levvame demişler buna da. Nefis artık yaptığı şeylerden gururlanmayı bırakır, kendini kötülemeye başlıyor. Ya, utanmaz mısın, niye bunu işledin diye ayıplama. Bu da tabii yine ibadetlerle sürekli terbiye edile edile, takva ile imanı da terakki ede ede bir müddet sonra mülhime derecesine çıkıyor. Bu mesela bin nefsil levvame şeyde geçiyor ayette. Bunların hepsi ayetlerden çıkarılmış, hadislerden çıkarılmış ifadeler. Bunları insanlar kendileri bulmuş değil, yani ayetlerde geçen ifadeler. Bu sefer güzellikleri ona ilham etmeye başlıyor. Yani nefis sürekli kötülükleri yap diye vesvese verirken, insanı kötü yollara sevk etmeye çalışırken, mülhime mertebesine gelince bu sefer iyilikleri, güzellikleri insana ilham etmeye başlıyor. Tabii bu da insanı belirli bir zaman sonunda mutmainne mertebesine çıkarıyor. Artık Allah'ın iman hakikatlarının, ibadetlerin, hakikat-i İslami, akad-i imaniyenin meselelerinde kalp tatmin olma mertebesine çıkıyor. Derken Allah'tan gelecek her şeye razı olma mertebesine ulaşıyor. Hayır, şer, iyi, kötü ne gelirse gelsin ondan gelen her şey hayırdır diye razı mertebesine. Tabii her şeyden razı olan bir nefisten de Allah razı olacağı için bu da marziye. Razı, nefsin razı olması. Mardiye ise Allah'ın o nefisten razı olması. Ve bundan sonra ulaşacağı olan mertebede nefsi kamile. Artık mükemmel bir nefis olma mertebesine çıkıyor. Bu nefsi Cenab-ı Hak elbette manevi terakkimiz için vermiştir. Bu nefis verilmeseydi, şeytan yaratılmasaydı, elbette insanlar da ya melekler gibi sabit bir makamda kalacaklar, öyle yaratılacaktı, ya da hayvanlar gibi olacaklardı. Ama Cenab-ı Hak nefsi ve şeytanı insana vermek suretiyle tabiri caizse onların birer imtihanı oluyor, bir okul oluyor. Bunlar onun birer dersi. Bu dersleri başardıkça manen terakki ediyor. Her başarı ayrı bir sınıf atlama manasına geliyor. Tabii her yeni sınıfta yeni derslerin gelmesi manasına geliyor. Yükseldikçe bu devam ediyor. Hatta Üstad Hazretleri, bunlar, bu da önemli bir konu. Bunu da bir cümleyle müsaade ederseniz şuradan arz edeyim. Evet. Hani büyük zatların da bazen nefislerinden şikayetler ettiği söz konusu oluyor. Bunu bir cümle için okuyacağım. Bir zaman Evlay Azime'den, nefsi emmaresinden kurtulanlardan birkaç zattan şiddetli mücahede-i nefsiyeler ve nefsi emmareden şekvalarını gördüm. Çok hayret ediyordum. Hayli zaman sonra nefsi emmarenin kendi desaisinden başka daha şiddetli ve daha ziyade söz dinlemez ve daha ziyade ahlakı seyyiyi idame eden ve heves ve damar ve asap tabiat ve hissiyat halitasından çıkan ve nefsi emmarenin son tahassüngahı bulunan ve nefsi emmareyi tezkiyeden sonra onun eski vazife-i seyyiyesini gören ve mücahedeyi ahir ömre kadar devam ettiren bir manevi nefsi emmareyi gördüm. Yani bu nefsi terbiye ede ede kamilen mertebesine çıkan insanların artık nefisten gelecek imtihanlar bitmiş midir? Hayır. Bitse o zaman insan olmasının özelliği kalmaz. İşte onun için Cenab-ı Hak o nefislerini terbiye edip de böyle insanı kamil mertebesine çıkan büyük zatları da o imtihandan geleceği olan terakki kesilmesin diye O nefsi emmarenin vazifesini, ama önemli bir ifade, okuyan bu cümleyi bir tane de bir defa daha, daha şiddetli, daha ziyade söz dinlemez ve daha ziyade ahlak-ı seyyiyi idame eden ve heves ve damar ve asap, tabiat ve hisat haritasından çıkan ve nefsi emmarenin son tahassüngahı bulunan. Onun için bir insan kıyamete kadar insan-ı kamil de olsa nefsi emmaresini temize çıkaramaz. Onun için bir ayette Cenab-ı Hak فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ şu cümleyle beraber belki okumak icap edebilir. Tezkiyesiz nefsi emmaresi bulunmak şartıyla. Tezkiyesiz nefsi emmaresi bulunmak şartıyla. Demek ki nefsi emmarenin tezkiyeli makamı da varmış. O çıktı ortaya. Tezkiyesiz, bunu bir cümleyle ifade edelim ki ben düşüncelerimi sizinle paylaşayım. Bir defa فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ nefislerinizi temize çıkarmayın ayeti net. Hatta bu ayet her mümine hitap ettiği için her müminin yapması gereken farz görevlerden birisidir. Nefsi temize çıkarmayın. Ben bazen kendime soruyorum, Kur'an'daki Allah'ın emirlerini say bakalım. İşte 3, 5, 10, 20, 30 sayıyorum, bir yerde kalıyorum. Halbuki Kur'an'da bu anlamda o kadar çok ayet var ki. Mesela hakkında bilgin olmadığı bir konuda durma. Hakkında bilgin olmayan bir konuda konuşma. Bir ayet. Bu emir. Demek ki bilmediğin bir konuda konuşmak Allah'ın yasakladığı bir şey. Bak, bir farz emir yani. Konuşmamak farz bir emir. Konuşmak haram oluyor. Veya işte burada nefislerinizi temize çıkarmayın emri. Herkes ilgilendiren bir konu. Ama bir başka ayette mesela قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا yani nefsini temizleyen kurtuldu, felaha erdi. O zaman ayette nefsinizi temize çıkarmayın ile bir başka ayette nefsini temizleyen kurtulmuşturun arasındaki farkı nasıl fark edeceğiz? Önce فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ ayeti kerimesinin yani nefsi temize çıkarmamakla ilgili ayetin şeyini bir okuyalım. Manasını inşallah. Temize çıkarmak abi. Okuyalım şimdi abi. Fela tuzakku enfusakum. Ayet işaret ettiği gibi tezkiyeyi nefs etmemek. Zira insan cibiliyeti ve fıtratı hasebiyle nefsini sever. Belki evvela ve bizzat yalnız zatını sever. Yani bunları yapmayın diyor işte. Fela tuzakku enfusakum, nefislerinizi temize çıkarmayın. Daha başka manaları da inşallah başka yerlerde var Risale-i Nur'da. Fırsatımız olursa okuyacağız. Nefsinizi temize çıkarmayın manası, bir defa nefis önce kendini seviyor. Hatta evvela ve bizzat yalnız zatını sever. Başka şeyi nefsine feda eder. Bunlar işte yapmayın yani. Başka şeyi nefsinize feda etmeyin. Mabuda layık bir tarzda nefsini medheder. Allah muhafaza. Elden geldiği kadar kusurları kendine layık görmez. Bir adam kendini kusursuz görüyorsa فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ ayetine muhalefet etmiştir. Elden geldiği kadar kusurlarını kendine layık görmez ve kabul etmez. Nefsine perestiş eder tarzında şiddetle müdafaa eder. Hatta fıtratında tevdi edilen ve mabud hakikinin hamd ve tesbihi için ona verilen cihazat istidadı kendi nefsine sarf ederek men ittehezze ilahu heva sırrına mazhar olur. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ ayetine aykırı. İşte şu mertebede, şu hatvede tezkiyesi, tatiri. Peki قَدْ اَفْلَحَا مَنْ زَكَّاهَا o nefsini temizleyen temizleyen kurtulur ayetindeki mana neymiş? Onu da burada veriyor. Onu tezkiye etmemek, tebriye etmemektir. Demek ki nefsini kusurlu görmek, ayıplı görmek, hatalı görmek manasına geliyor. Öyleyse bir Müslüman iman ile, ibadetler ile, takva ile, ameli salih ile Allah'ın emri dairesinde hareket etmekle mükellef. Ama bunlar yaptığı halde yine kendisini kusursuz görmeyecek. Hatasız görmeyecek. Kendini beğenmeyecek. Yaptığı ibadetleri kendinden bilmeyecek. Allah'ın bana lütfudur diyecek. Hataları kendinden bilecek. İyilikleri Allah'tan bilecek. Böylece قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Nefsini tezkiye edenler kurtulmuştur. Temizleyenler kurtulmuştur ayetine masadak olacak. Ne zaman bu bunlara aykırı bir hareket yapsa, hatasız görse فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ Tezkiyesiz nefsi emmaresi bulunan bulunmak şartıyla kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez manası da şu. Acaba nefsini قَدْ اَفْلَهَا مَنْ زَكَّهَا mertebesine ulaşıp nefsini hakikaten Allah'ın dediği gibi terbiye eden insanların kendilerini methetmesi, kendilerini sevmesi nasıl izah edilecek? Ha, onların kendileri sevmesi nefsi emmari namına değil. Allah'ın sanatını methetme anlamında. Bundan bir örnek vereyim. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Bu da bir emir. Yani Allah'ın sana verdiği nimetlere gelince, Rabbin sana ihsan ettiği nimetlere gelince, onları anlat da anlat. Ama kimin adına? Allah adına. Allah'ın nimeti olarak anlatıyorsun. Bak bu bir ayet. Demek ki nefsini tezkiye edip temizleyen insanlar, nefsi temize çıkarmakla temizlemek farklı. Nefsini temizleyen insanlar, eğer kendilerinde olan güzellikleri övüyorlarsa, bunlar kendi namlarına ve hesaplarına değil, Allah'ın sanatı ve eseri olması hasebiyle methediyorlardır. Hatta bununla ilgili Peygamberimizin bir hadis-i şerifinde, mesela Peygamberimiz diyor ki, اَنَنْ نَب۪ي لَا فَخْرِ Ben peygamberim. Yüce bir mertebe değil mi? En yüce mertebe. Hem de ahir zaman peygamberi. Hem de peygamberlerin en büyüğü. Ama diyor ki, la fahr. Övünülmez. Bununla övünülmez. Ben hatemün nebiyyinim diyor. Peygamberlerin sonuncusuyum. La fahr. Yani Allah'ın kendine verdiği, ihsan ettiği nimetleri ashabına anlatıyor, haber veriyor. Bir görev olarak. Ama orada da yine bir ders veriyor ashabına. Yani bunlar bana tevhid etmiş birer görev, verilmiş, ihsan edilmiş birer nimet olmakla beraber bunlar asla fahır ve gurur için söylemiyorum. Övünmek için söylemiyorum. Allah'ın birer nimeti zaten size de söylemek zorundayım. Onun için söylüyorum. Çok ince bir mana. Onun için ben şöyle bir his anladım burada. Bir Müslüman hayatı boyunca nefsi kamile mertebesine çıksa bile nefsi emmareyi öldürüp mecazi nefsi emmare tahassüngahına varsa bile yine de فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ ayetine muhataptır. Kendimiz itibariyle bunu böyle düşüneceğiz. Hatta Üstad Hazretleri sen müzekka olmadığın için belki o racülü facir bilmelisin kendini diyor. İfadeye bak. Yani ey nefsim sen dine hizmet ettim diye gururlanma, fahırlanma, övünme. Neden? Çünkü Peygamberin buyuruyor ki Allah bu dini mübini facir, günahkar bir adam ile de kuvvetlendirir. Öyle mi? Ha öyleyse sen kendinden korkman lazım ki Allah muhafaza bu racülü facir ben olup da benim vasıtamla Allah dini kuvvetlendirmiş olmasın diye nefsine müthiş bir ders veriyor. Şu derse bak sen. O ikinci nefsi emmaresi, ikinci nefsini de böyle ilzam ediyor yani. Zaten birinciyi kamile mertebesine çıkmış. Bu bizim için mükemmel bir ders. Demek ki mübarek zatlar, kamil zatlar kendileriyle ilgili bir medihte bulundukları zaman biz diyeceğiz ki onlar aslında Allah'ın eserini ve sanatını, nimetini anlatmak için bunu söylüyorlar. Nefis hesabına değil. Hüsnü zannedeceğiz. Ama iş kendimize gelince asla nefsimizle ilgili hiçbir şeye fırsat vermeyeceğiz. Onun şımarmasına neden olacak hiçbir şeye izin vermeyeceğiz. Şimdi kendi nefsi öyleyse nefsi emmaresi bulunan nefsini Allah'ın izniyle terbiye edemeyen, kamile mertebesine çıkamayan bizler, herkes kendi için bunu düşünebilir. Herkes kendi nefsi için. Kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Eğer zahiri sevse de samimi sevemez. Peki neyini seviyor o zaman? Samimi sevmiyorsa belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin biliyorsunuz soyut olarak bildiğimiz bazı konuları somut örneklerle önümüze serdiğini ve herkesin kendi aleminde bunu tabiri caizse kıyaslama özelliği kazandırdığını biliyoruz. Mesela bir insanın anne babasına olan sevgisi soyut bir kavramdır. Ben annem babamı çok seviyorum diyebilir bir adam. Fakat diyor ki bunun ölçüsü, yani annesini babasını Allah için sevdiğinin ölçüsü şudur ki, ölçü veriyor ya. Onlar ihtiyar olduklarında ve sana hiçbir faydaları olmadığında ve sana yük olduklarında, ölçüleri anladık mı? Yaşlanmışlar, hiç faydaları yok sana. İhtiyarlamışlar, aksine sana yükleri var, hiçbir menfaatleri de yok sana. Eğer daha ziyade muhabbet ediyorsan, sevginin Allah rızası için olduğunun delilidir. Herkes kendisi bu üç ölçüyü alır. Ona göre anasını babasını sevip sevmediğini değerlendirebilir. Ne kadar güzel bir ölçü değil mi? Mesela işte şükrün ölçüsü nedir? Kişinin eşini Allah için sevmesinin ölçüsü nedir? Ölçü. Bir nimeti Allah için sevdiğinin ölçüsü nedir? Hep ölçüler veriyor ya. Burada da diyor ki bir insanın bir başkasını nefsi için sevdiğinin veya sevmediğinin, bir insanı samimi olarak sevdiğinin veya sevmediğinin ölçüsü nedir? Ondaki menfaatini ve lezzetini seviyorsa nefsi için seviyordur. Sevgisinde samimi değildir. Ölçü bu. Herkes soracak kendisine. Mesela diyelim ki bir ortağınız var, tüccarsınız. İşleriniz iyi, çok seviyorsunuz. Soruyorlar size, her günde bol kazanıyorsunuz. Dört dörtlük bir dostluğunuz var. Sorsalar size dünyada en çok sevdiğiniz ticaretçi kimdir? Ortağımdır diyeceksiniz. Eğer ortağınız yapacağı bir hata ile sizi iflasa sürüklese, elinizdeki bütün malların gitmesine neden olsa, eski muhabbetinizde azalma oluyorsa, niçin sevdiğiniz anlaşılır? Menfaatiniz için sevdiğiniz anlaşılır. Eğer önceki sevginizde hiçbir azalma olmuyorsa, aynı muhabbet devam ediyorsa, o zaman ondaki menfaatinizi ve lezzetinizi değil, onu samimi bir dost, Allah'ın mümin bir kulu olarak seviyorsunuz manasına gelir. Ölçü bu. Herkes hayatında buna değişik ölçüler getirebilir. Mesela diyelim sabahleyin eşiniz sizi namaza kaldırdı. Nazik ve nezih bir üslupla kocacığım sabah namazı vakti girdi kalkar mısın diye. Kendi abdestini almış sizi kaldırıyor. Siz de abdest alın cemaatle namaz kılalım diye. Derken sabahleyin kahvaltıya kaldırıyor mükemmel bir sofra. Her şeyiniz hazır. Elbiseniz ütülenmiş. Ayakkabılarınız yeni boyanmış. Ayakta sizi bekliyor. Uğurluyor sizi. Muhabbetiniz eşinize karşı zirve yapıyor, tavan yapıyor. Her gün böyle. Evlendiğiniz günden bugüne kadar. Derken durum değişti. Eşiniz yaptığı şeylerin hiçbirini yapmadığı gibi bir de yatıyor. Siz işe gideceksiniz. Her şey ortada. Daha kahvaltı hazırlanmamış. Akşamdan bulaşıklar duruyor. Eğer muhabbetiniz azalırsa lezzet ve menfaatinizden dolayı eşinizi seviyorsunuz manasına gelir. Niçin seviyormuşuz eşimizi? İyi kahvaltı hazırladığı için seviyormuşuz. Menfaatimiz için seviyormuş. Allah için değilmiş. Bunu çocuklarımız için, komşularımız için, dava arkadaşlarımız için daha devam edelim. Siyasiler için, ekonomistler için, her şey için değerlendirebiliriz. Onun için kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Sevse de samimi sevemez, belki ondaki lezzetini ve menfaatini sever. Çok enteresan bir ders. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. Bak demek ki başkasını samimi sevmediği gibi bir de kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. Ve kusuru nefsine almaz. Belki avukat gibi, buradaki belkiler aksine manası. Aksine avukat gibi kendini müdafaa ve tebriye eder, mübalağalarla, belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek, Allah korusun, çok dikkatli olmak lazım. Burada bir Müslümanın vicdanı bozulmaz. Benim inancıma göre. Bir Müslümanın kalbinde iman olduğu sürece vicdanının tefessü edeceğini düşünmüyorum ben. İmanı varsa onun vicdanı tamamen tefessü etmemiştir. Üzerine bazı kirler konmuştur, örtüler girmiştir, karanlıklar basmıştır, olabilir. İmanı o insanın günah işlemesine engel olmayacak kadar zayıflamıştır, olabilir. Ama vicdanı tefessü edip de kalbi mühürlenmediğinden hala onda vicdan kırıntıları vardır. Onun için biz başkalarının ne dediğine değil, vicdanımızın sesini dinlememiz lazım. İmanımızın sesini dinlememiz lazım. Yani tabiri caizse objektif bir bakışla kendi hayatımızı değerlendirmemiz gerekir. Başkalarının bizi methetmesi, övmesi veya nefsimizin bize hatası gibi kendini göstermeye çalışması, onlar bizi aldatmasın. Allah korusun. Nefis şeytanı dinleyerek bizi hatasız görmeye ve göstermeye çalışıyor. Ve yaptığımız herhangi bir iyilikle başkalarından medih bekliyor, övgü bekliyor. Nefsin özelliği bu. Bütün bunlarla yapacağımız mücadele bizi bir üst seviyeye çıkaracaktır. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Herkesin derecesine göre bu devam edecek. Bu bitmeyecek ya. Yani. Hatta Üstad Hazretleri bir yerde ne diyor? Ey nefsi emmarem, sen ne dersen de. Değil mi? O ifadeyi kullanıyor. Ben, ey nefsim, sen ne dersen de, ben işte Rabbimin dediği şeyi emir yerine getireceğim diyerek. Demek ki ölçü bu. Nefsimiz ne derse desin, Allah'ın emrine bakacağız. Nefis ne diyor? O sen olmasaydın var ya, bu işi kimse yapamazdı. Ayet ne diyor? Sana bir iyilik gelirse Allah'tan bil. Ha, hemen nefsimize diyeceğiz ki, ey nefsim, bu bir iyilikse Allah'ındır. Bir kötülükse senindir. Ha, ölçü bu. Bütün ölçülerde bizim hedefimiz, değerlendirmemiz, dinimiz olacak. Allah muhafaza, mübalağalarla, belki yalanlarla, ya böyle bir şey yaptıydın ama sonu kötü oldu desen, hemen nefis, yok canım, benim bundan dolayı değil ki, şundan dolayı oldu diyerek artık yaptığı hatayı hatasız göstermeye çalışarak, yalanlarla, hilelerle ne yapıyor? Nefsini medih ve tenzih ederek, Allah muhafaza. Halbuki Subhanallah derken biz ancak Allah'ı tenzih ederiz. Değil mi? Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu söyleriz. Bu Allah'a ait bir vasıftır. Subhanallah. Nefis ne diyor? Kendisini noksan sıfatlardan tenzih ediyor. Bak. Ya ben de olur mu canım? Ya ben iyi yaparım ya. Hangi olay olursa olsun. O zaman Allah'a ait olan bir sıfatı, bir özelliği kime veriyor? Nefsine. Bu durumda Allah korusun. Adeta taksis eder ve derecesine göre men ittehaze ilahehu heva. Heva ve hevesini ilah edinen, tanrı edineni gördün mü? Ayetinin bir tokatını yer. Allah muhafaza. Allah muhafaza ya. Evet, burada mevzunun daha net anlaşılması için bir yer okuyayım. Şeytanın mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Burada Hazreti Adem babamızla iblisin imtihana maruz kalmalarının sonucuyla ilgili Kur'an'dan bir ayet aklıma geldi. Şeytan Allah'ın emrine isyan edip ben ondan üstünüm, Adem'i topraktan, beni ateşten yarattın, ben ona mı secde edeceğim diyerek Allah'ın emrine karşı gelir. Arkasından Allah'a der ki, senin beni doğru yoldan sapıtman nedeniyle. Kime nispet ediyor şeytan? Allah'a. Yani yaptığı isyanı kendi iradesiyle, gururuyla, enaniyetiyle Allah'a karşı gelmesinin faturasını kime kesiyor? Allah'a kesiyor. Hayine bak. Kusurunu itiraf ediyor mu? Etmiyor. Hatasının farkına varıyor mu? Varmıyor. Ama bak Adem babamıza. Adem babamız bu ağaca yaklaşmayın emrini unutuyor. Ayet. Bu da önemli. Ben anladım ki babamız Allah'ın emrine karşı geldi diyenleri duydum bazen. Allah korusun. Hazreti Adem'in Allah'ın emrini unuttuğu ifadesi geçer ayette. Unuttu da ağaca yaklaştı der ayet. Unutur. Şeytanın aldatmasına kanar, aldanır ve ağaca yaklaşır. Ama ne der Hazreti Adem? Ya Rabbi ben hata ettim. Ben suç işledim. Beni bağışla. Bakın iki farkı anlaşılıyor değil mi? Demek ki bir nefis yaptığı bir hata karşısında Allah'a karşı olur, kullara karşı olur, fark etmez. Hatasının farkına varamıyorsa ve hatası itiraz edip Allah'a tevbe edemiyorsa şeytanın tuzağına düşmüştür. Cümleyi bir de okuyayım. Şeytanın mühim bir desisesi insana hatasını, kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta ki istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Adam hatasız görünce kendini niye istiğfar etsin? Niye Allah'a iltica etsin? Niye tevbe etsin? Tevbe etmesinin yolu nedir? Önce hatanın farkına varmasıdır. Hatayı bilecek ki hata ettiğini, Allah'a karşı tevbe etsin, kullara karşı özür dilesin, helallik alsın. Onun için hatayı itiraf ettirmiyor, kendi hatasız gösteriyor, ta istiğfar ve tevbede bulunmasın, kullara karşı da özür dileyip helallik dilemez. Hem nefsi insanı enadini tahrik edip, ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etmediği, kusurunu göstermediği gibi, bir de kendini avukat gibi müdafaa etsin. Şeytan ne demişti Allah'a kendini müdafaa ederken? Ben ondan üstünüm. Bak bak müdafaya. Onun için şeytani akıldır bu. Rahmani akıl değil. Allah korusun. Öyle bir cerbeze yapar ki hakkı batıl, batıl hak gösterir kadar aklını yanlış kullanır ve şeytanın tuzağına düşerek onun maskarası olur. Kim? Nefsimiz. Bunları kime kullanacağız? Nefsimize. Asla bir başka mümine değil. Nefsimize. Ya. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Onun için eğer ben bir hata ettim, bunu da görmezden geliyorsam diyeceğiz ki şu anda nefsim şeytan tuzağına düştüm ve şeytan benim kusurumu göstermek istemiyor diyeceğiz. Allah muhafaza. Hafazan Allah. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Evet. Peki kusurunu görse ne olur? Onunla ilgili de bir yer okuyayım. Bu da önemli bir şey. Kusurunu görse affa istihkak kesbeder. Evet. Ne kadar güzel. Onun için diyor ki Allah Hazreti Adem için Allah onu bağışladı. Tevbesini kabul etti. Affetti. Evet. Bu da bize bir müjde. Demek ki insan kusurunun farkına varsa o zaman istiğfar edecek. İstiğfar edince de kusurunu bilince de Allah'a iltica edince de Allah o insanı, o kulu affediyor, bağışlıyor. Elhamdülillah. Temeddühü ve sevdirmesi ise, bu paragrafı da okuyup bitirelim. Temeddühü ve sevdirmesi ise, yani kendisinin met edilmesini istiyor, kendini sevdirmek istiyor. Aksül amel ile istiskal eder. Ne yapmak istiyordu? Ya beni met etsinler, benden bahsetsinler. Evet, beni sevsinler mi diyordu? Allah bunun bu düşüncesinin zıttıyla ona tokat vurur. Aksine kimse tarafından da samimi sevilmez. Bu da Allah'ın ona bir tokadı. Çünkü kalpleri çeviren Allah, kalplerin senden memnun olmasını sağlayacak Allah. Öyleyse Allah'ı razı etmek lazım ki Allah da insanların kalplerini sana döndersin, senden razı etsin. Öyleyse Allah'a razı etmeyen bir adam, bütün dünya onun saltanatı olsa beş para etmez. Güya etrafında binlerce dolaşan, seven, görülü, met eden Onlara meddah diyorlar. Meddahlar da olsa, yani övenler de olsa, onlar gerçek değildir ve kabir kapısına kadar. Hatta zor durumda kaldığın zaman yanında kimse kalmayacaktır. Soğuk düşürtür. Hem amel-i uhrevide ihlası kaybeder, riyayı karıştırır. İhlas Risalesinden çok önemli bir ders. Hubbucah'tan gelen şöhretperestlik saykasıyla ve şan-ı şeref perdesi altında teveccüh-ü ammeyi kazanmak, nazar-ı dikkati kendine celbetmek, celbetmekle enaniyeti okşamak ve nefsi emmareye bir makam vermektir ki en mühim bir maraz-ı ruhi olduğu gibi şirk-i hafî tabir edilen riyakarlığa, hot vuruşluğa kapı açar, ihlası zedeler. Allah Allah. Bu da insanlarda, müminlerde ihlası kıran önemli engellerden birisiymiş. Allah muhafaza. Evet. Allah korusun. İnşallah. Hem amel-i uhrevide ihlası kaybeder, riyayı karıştırır. Hatta Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de ey şan ve şöhreti nam, şan ve şerefi nam ve şöhreti isteyen adam gel o dersi benden al. Şöhret aynı riyadır. Kalbi öldüren zehirli bir baldır. Bakın bir tat var balda. Ama içinde ne var? Ha demek ki nefsi emmareyi okşayan bir menhus, uğursuz bir lezzet var burada. Ama farkında değil, ruhumuzu ve kalbimizi manen öldürüyor, Allah muhafaza. Bu dersler inşallah bu konularda hani nefsi emmareyi öldürmek, nefsi öldürmek manaları var. Bir de acaba nefsi terbiye etmek manaları var. Zaman zaman bu sorulur. Hangisini yapalım diye. Buna bir örnek veriyor bazı abiler. Ben de dinlemişim. Mesela yeni şeyler, o şeylerden, dağlardan tutulmuş, yakalanmış yeni bir tay düşünün. Zapt edilmeyen bir tay. Tay, at olacak inşallah. Sizin yükünüzü taşıyacak. Bunu iki şekilde sakinleştirebilirsiniz. Birincisi, yemini, suyunu, otunu kesersiniz. Hayvancağız yürecek hali kalmaz ve ona hakim olursunuz. Ama böyle bir at sizin işinizi görmez. Ne yükünüzü taşır ne de sizi bir yere götürebilir. Öyle mi? Bir de var ki bu atı usulüne uygun olarak eğitirsiniz. Bir seyis, at bakıcısı nezaretinde bunu güzel bir şekilde eğitirsiniz. At yine gücünde, kuvvetindedir. Yemini, otunu yer, suyunu içer, havasını alır. Yine küheylan olarak kişner ama atın sahibinin kontrolündedir. Sahibi üzerine biner, onun dediği yere gider. Koşar, koş derse koşar, dur derse durur. Aslında Allah nefsi bize bu at gibi eğitip, Kur'an'ın emrine verip, imanın dizginleriyle hareket ettirmek için Allah bize bunu vermiş. Ama şimdi bu nefsi bizi artık hiç hareket etmeyecek, konuşamayacak, yürüyemeyecek hale getirmek, o zaman bu esas değil. Bu da bir yoldur yani. Tabii bu atın başkalarına zarar verip öldürme, ölümüne neden olmaktansa aç susuz bırakıp sessiz ve sakin şu köşede oturması da bir metottur yani. Ötekisinden iyidir. Ama hedef bu mudur? Hedef o değildir. Bir Müslüman helal ve meşru dairede sünnete uygun yemeğini yiyecek, gıdasını alacak. Meşru ve helal dairede bakımını yapacak nefsinin ama terbiye ve ıslah ederek, dizginlerini Rahman'ın eline vererek, şeytanın değil Rahman'ın eline vererek inşallah onu istikametle hayra sevk edecek. Ne diyor üstadımız? Nefis sana binmeyecek, sen ona bineceksin. Ne kadar güzel. Demek ki nefis bir merkeptir. Allah ona binelim, onunla cennete gidelim diye bize onu vermiş. Ama sen o merkebi sırtına alır, onun dizginleriyle hareket edersen merkebin seni nereye götüreceği belli. Aynen öyle ya. Allah muhafaza. Duydunuz mu hiçbir adam merkebi sırtına almış götürüyor? Ve arabayı sırtına almış götürüyor. Hayır efendim, at, araba, uçak insanlar içindir. Yoksa insanlar uçaklar için, atlar için, arabalar için değildir. Ya. Öyleyse insan bir merkebi olan nefsi için değil, bir merkep olan nefis insan içindir. İnşallah. Öyleyse neyimizi methedeceğiz? Akıbeti görmeyen bir ve neticeleri düşünmeyen iki ifadelere bakın. Ve lezzeti hazıraya müptela olan hazır bir gram lezzeti ileride bir batman lezzete tercih ediyor. Bunu çocuklarımızda daha iyi görüyoruz. Aslında biz de bir çocuğuz. Tabii ya. Geçenlerde birisine dedim ki iki çocuk bir araba için dövüşse ne dersin dedim. Ya ayıptır ya. Bir araba için dövüşülür mü dersin. Peki iki adam bir araba için dövüşüyor mu? Evet dedi. E melekler ne diyor buna? Aynı. Sen o çocuğa ne diyorsan melekler de size aynı şey. Hani iki oyuncak ev için çocuk dövüşse ayıptır ya diyorsun. E bunlar da iki oyuncak ev. İki oyuncak ev için iki adam dövüşüyor mu? Elbette dövüşüyor. Bak şu evler oyuncak evler. Gerçek değil. Daimi değil. Sonsuz değil. Belli bir müddet yapılmış. Yıkılacak, gidecek sonunda. Elinde de kalmayacak. Emanet. Onun için akıbeti görmeyen his ve hevesin özelliği bu. Nefsi emmarenin özelliklerini burada anlatıyor bize. Akıbeti görmeyen, neticeleri düşünmeyen, ya bir adam, ben bu adama bir kurşun sıkarsam, bu adam Allah korusun bu kurşunla ölürse ömür boyu hapiste kalacağım diye düşünse bir adam. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Kısasta hayat vardır. Evet. Ya ne demek kısasta hayat var? Yani bir adamı birisi kasten öldürürse o da ona karşılık öldürülür. Bunun adına kısas denir. Bir adam bir adamın kolunu bilerek keserse onun da kolu ona karşılık kesilir. Bir adam bir adamın kafasına bir taş vurur kırarsa onun kafası da o adamın kafası o taş gibi bir taşla kırılır. Kısas ya. Devlet. Kanun. Bunu yapacak. İşte diyor ayet bunda hayat var. Celaleyn tefsirinde okudum. Diyor ki tefsirde bir Müslüman diyor düşünse ki ben bu adamı öldürürsem karşılığında ben de öldürüleceğim. Kendisini ölümden korumak için karşısındakini öldürmekten vazgeçer. Oldu mu? Yani kısasın varlığında hayat var. Sen kısası bir tane uygulasan milyon ölüme engel olursun. Dolayısıyla karşıyı öldürürsem ben de onun karşısında öldürüleceğim diye düşünen bir adam karşıyı öldürmekten vazgeçer. Hem karşıdakinin hayatını hem kendi hayatını ne yapmış olur? Kurtarmış olur. Ya. Osmanlı döneminde bir seyyahın şeyini okudum. Hatıralarını. Avrupalı bir seyyah. İstanbul'a diyor indik kayıkla veya o günün gemileriyle. O günün gemileriyle. Ben diyor hayalimden düşünüyorum ki şimdi Konstantiniyye'deki insanların birçoğunun kolları kesiktir. Hani hırsızlık yapanların kolu kesilmesi gibi ayetin emri var ya. Baktım ki diyor kolları kesik insanlar yok. Hatta kolu kesik insan göremiyor. Sordum dediler ki burada hırsızlık yapılmaz. Çünkü hukuk caydırıcı olmalı. Onun için nefsimizi cehennem azabıyla caydıracağız. Her ne kadar dünya azabı bizi caydıracak özelliklerde değilse de Allah'ın azabıyla nefsimizi caydıracağız. Onun için nefsimize akıbeti görmeyen nefis, neticelere düşünmeyen nefis, heva ve heves, lezzeti hazıra müptela olan hisse ve hevai nefse mağlup olur. Demek ki hissin, hevai nefsin özelliği bu. Efendim, hisse insan nasıl mağlup olur? Tabii mağlup olur. Mesela uyku bir histir. Ben bu konuyu kendi iç dünyamda çözdüm. Biliyorsunuz dinimize göre harama götüren yollar da haramdır. Değil mi? Mesela bir kadının kendisine nikah düşen bir erkekle bir kapalı odada tek başına kalması dinen caiz değildir. Neden? Çünkü bu harama götüren bir yoldur. Yani illa da böyle durumda kalan birisi günah işleyecek anlamına gelmez. Ama bu harama götüren yollardan birisidir. Onun için dinimiz harama götüren yolları da tıkamış. Ta ki harama gidilmesin. Niye? Çünkü belli bir yere gidince, varınca artık his ve heves hakim olur. İnsanın iradesini elinden alır. Akıl devreden çıkar. Ya önemli şeyler bunlar. Mesela adam diyelim uykusu gelmiş, his. Arabada. Gece uyumamış. Bir de yemeği çok yemiş. Araba kullanıyor. Uykusu geldi. Aklı ne diyor? Uyuma. Ama uyku hissi ne diyor? Uyu. Uyku hissine aklı söz geçirebilir mi? Geçiremez. Ne yapacak orada? Arabayı kenara çekecek, istop edecek, uyuyacak. Doğrusu bu değil mi? Buna rağmen devam ederse ne yapacaktır? Muhtemelen kaza yapacak. İşte nefis, his ve heves dizginlerine binip giderken bunu araba istop edip kenara çekip uyumasını sağlayacak Kur'an'dır. Kanundur, İslam'dır. Onlara uyarak ancak nefes alabiliriz, rahat edebiliriz. Onlara uymadığımız zaman his ve heves gider gider gider, Allah korusun, akıl, ruh, vicdan ve kalp devreden çıkar. Allah korusun, şeytanı dinleyen nefsi emmare günahı, hem de o büyük günahlar işler. Ve bakın şimdi okuyayım. Yolunu şaşırmış hissin heva fetvasıyla, yolunu şaşırmış hissin fetvasıyla benim gururuma dokundu. Haydi buyur bir his. Benim ırkıma söz etti. Alın size bir his. Irkçılık hissi. Ya, benim damarıma dokundu. Bak, bana kızdı. Bana hakaret etti. Neyse ya. Onun diyor hissiyle, Allah korusun, bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur ve intikam yüzünden 10 sene ceza görür. Bu dünya cezası. Ahiret cezası daha bilmiyoruz. Hatta hapisteki talebelerine Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, bu hapiste çektiğin sıkıntılar milyonlar sene cehennem hapsinden kurtuluşunuza vesile olabilir diyerek, bazı günahların milyonlar sene cehennem azabını netice verdiğini anlıyoruz. Allah muhafaza. Bırakın dünyada 10 sene 20 sene hapis ceza çekmesini, bir hisse mağlup olarak Allah muhafaza, adeta ders aldığı amme cüzünü bir tek şekerlemeye satan hevai bir çocuk gibi elmas kıymetinde bulunan hasenatını, hissini okşamak ve hevasını memnun etmek için, memnun etmek ve hevesini tatmin etmek için ehemmiyetsiz cam parçalar hükmündeki lezzetleri enaniyetlere vesile edip karlı işlere sert eder. Geçen birisi dedi ki, dur dedi, şuna iki laf edeyim de içim soğusun. Nasıl yani? İçim soğusun. İşte bak bu. Tam bu yani. Ne diyor? Hissini okşamak. Gururunu okşayacak değil mi? Amma bir yapıştırdım lafı. Suratının ortasına bir geçirdim. Neyse ya. Allah Allah.
Abi içimiz yanıyor, ne
yapalım? İçiniz yanmıyor. Gururunuz yanıyor. Enaniyetiniz yanıyor. Enaniyetimiz, affedersiniz. Gururumuz yanıyor. Enaniyetimiz yanıyor. Hissimiz, hevesimiz, hevamız yanıyor. Ruhumuz değil, kalbimiz değil, aklımız değil. Şehevi duygularımız galeyana gelmiş. Gadabi duygularımız feveran ediyor. Şeytani duygular şeytanın dizginine girmiş. Allah'ım Allah. Halbuki neydi ölçü? Bir, kötülük yapana karşı öfkeni yudumlayacaksın. Ayet var, hadis var, onlarca. Bu emir, yudumlayacaksın. Olmadı, affedeceksin. Kalbinden bağışlayacaksın. Olmadı, bir de iyilik yapacaksın adama. İken hissini okşamak, hevasını memnun etmek ve hevesini tatmin etmek için ehemmiyesi cam parçaları hükmündeki lezzetlere, enaniyetlere vesile edip karlı işlerde hasaret eder. Şu duayla Allah'a sığınalım her zaman. Amin. Allahümme fazna min şerrin nefsi ve şeytani ve min şerril cinni vel insan. Allah'ım bizi nefsin ve şeytanın şerrinden, nefsimizin ve nefislerin, şeytanımızın ve şeytanların şerrinden, cinlerin ve insanların şerlerinden muhafaza eyle. Hafız isminle bizleri muhafaza eyle. Hafız isminin tecellisi olan Kur'an'ın hakikatleriyle hayatımızı muhafaza etmeyi nasip eyle. El Fatiha.